Ayrım 24.
Uşak ve hizmetçi Clotilda'yı dışarı attılar. Arkasından da şapkasını fırlattılar. Olanlar genç kadını şaşkına çevirmişti. Bunlar hayatta burnunu hiçbir zaman politikaya sokmamayı, en önemlisi de başkalarının sözlerine ve yaptıklarına üzülmemeyi ilke edinen birine hiç de uygun düşmüyordu. Fakat kendini tutamadığı için duyduğu üzüntü yavaş yavaş geçti. Kuaför salonuna dönmek istemeyen Clotilda, Montmartre'a gitmeye karar verdi. Montmartre tepesinin üzerinde Sacré-Cœur yani Kutsal Kalp adlı bir beyaz kilise vardı. Başkaldıran ulusal muhafızlar, hain Thiers'in askerleriyle burada çatışmaya girdikleri ve yardımlarına gelen işçilerle birlikte kente yürüdükleri zaman böyle bir kilise yoktu burada. O zamanlar bu tepe ilk proletarya devrimini gerçekleştiren komüncüler için kutsal bir yerdi. Komünün ilk günlerinde bu yeşil tepelerde sık sık kahramanlık şarkıları söylenirdi. 1871 Mayıs'ında Montmartre kahramanların kanlarıyla sulanmıştı. Buradaki her karış toprak dövüşe dövüşe düşmana bırakılmıştı. Thiers'ın temsilcisi McMahon bu tepeye bir kilise yapılmasını dini nedenlerden çok siyasal amaçlarla önermişti parlamentoya. Burjuvazi ve kilise yanlıları Sacré-Cœur Kilisesi'ni işçilere karşı kazandıkları zaferin bir sembolü olarak inşa ettiler. Halk günahlarından arınmak zorundadır. Bunlardan en korkunç olanı da komündür diyordu McMahon. Roman stilinin bozuk bir kopyası olarak inşa edilen Kutsal Kalp Kilisesi tarihsel açıdan bu tepeye layık bir eser değildi. Clotilda tüm düşüncelerinden arınmış, kilisenin kapısına yakın bir yerde otların üzerine oturmuştu. Hiç acelesi yoktu. Kocası akşama kadar hastanedeydi. Bu yüzden canı eve gitmek istemiyordu. Hava karardığında varlığını tekmeleriyle kendisine hatırlatan çocuğunu düşünerek kaldırımda yürüyordu. Küçük bahçeli basık ev, yaban otları ve çimen genç kadına doğup büyüdüğü köyü anımsatıyordu. Bir an kaygılarından sıyrılır gibi oldu. Köşede tabelası özensizce boyanmış bir taverna gördü. Tabelada Frigya kalpağı giymiş bir hırpani, koyu kırmızı bir sıvıyla dolu cam bir maşrapa uzatıyordu. Clotilda bir şeyler içmek istiyordu ve tavernaya girdi. Örtüsüz, uzun, ahşap bir masanın etrafında 10 kadar erkek hararetli bir şekilde tartışıyordu. Kuaför tanıdı. Bu Gessi. Gessi'nin geriye taralı siyah düz saçları solgun alnını ortaya çıkarmıştı. Veba ile kolera arasında seçim yapamazsınız. Blanche ve mevcut başbakan Ferry böyle insanlardır. Onların ikisini de utanç direğine çevireceksiniz diyordu Guess, ince dudaklarını öfkeyle şişirerek. Biz her iki hedefe de ateş etmeliyiz. Zamanı gelince savaşarak ilerleyeceğiz. Belki de sen haklısın. Blanche ya da Ferry, ikisi de aynı ama Blanche'ciler şimdilik yalnızca bir tehdit. Belki de erkenden ateşe başlamaya değmez diye itiraz ediyordu Gess'in yanında oturan işçilerden biri. Kaç yaşındasın sen? 20. Yanlış konuşuyorsun. Senin gibiler Tolen'e benzer. Tanıyor musun böyle birini? Sahtekar Tolen. Komün zamanında Versaylıların kucağına attı kendini. Emekçilere ihanet etti. Şimdi ise senatör. Kendi arabası var, dedi asık suratlı bir ihtiyar. Neden delikanlıya yükleniyorsun? Henüz çok genç o. Cavignac ve Napolyon'un zulmünden nasiplenmedi henüz. Thiers zamanındaysa belli ki kısa pantolonla dolaşıyordu. Bunları söyledikten sonra Guess ayağa kalktı ve tavernanın içinde bir tur attı. Bedenine göre dikilmediği belli olan elbisesi ona oldukça büyük geliyordu. Baston yutmuş gibi dimdik ayakta duruyordu ve ayaklarını öyle açmıştı ki her an harekete geçmeye hazır gibiydi. Ağaç kakan gagasına benzeyen uzun burnu darmadağınık bıyıklarına değiyordu. Ama bu çirkin görünümüne rağmen belki de zekasının gücü ve ödün vermez kararlı haliydi onu çekici kılan. Yüreğinde ateş taşımıyorsa eğer en güzel yüz bile itici olur. Lafarge ve ben seçim manifestosunu hazırlanıyoruz. Seçimler yaklaşıyor. Bu manifesto Blancheliğin ne olduğunu anlatacağız. İşçi Partisi saflarında yer alan sizler, Paris'in en büyük fabrikalarının önderleri, bizim neler düşündüğümüzü bilmelisiniz. Yoksulluktan kıvranan ve baskı altında yaşayan, düş kırıklığı ve umutsuzluk içinde çırpınan halk, bugün yaşananlara duyduğu nefret yüzünden geçmişi yeniden yaratmaya can atıyor. Bu durumda yapılması gereken kararlılıkla harekete geçmektir. Bir beyefendinin yerine başka bir beyefendiyi getirmek çözüm değildir. Saltanat düşkünü sahte kahramanların canı cehennemi. Onların hepsini def etmek, ortadan kaldırmak lazım. Düzenbaz Blanche'ın komitesinin kurulduğu Sed Caddesi de, sözüm ona Cumhuriyetçilerin koalisyon karargahının yer aldığı Kat Caddesi de beni iğrendiriyor. Varsın burjuva partileri iktidar için boğuşup dursunlar. Eğer biz buna müdahale edeceksek onların hepsini birden tepelemek için müdahale edeceğiz. Şimdi kavgaya radikaller, din simsarları, oportünistler ve Blanche'ler de katıldı. Emekçileri kimin ve nasıl daha ustaca soyacağını tartışıyorlar. Zenginler emekçileri soyuyorlar, emekçiler üzerinden milyonluk servetlerin sahibi oluyorlar. Bu zenginleşmenin de ötesinde bir durum. Guess masaya doğru eğilerek gözlüğünü çıkardı. Alev alev parlayan koyu renkli miyop gözlerini önündeki boşluğa dikerek konuşuyordu. Bugün birbirine düşman olanlar Blanche'nin taraftarlarının da yaptığı gibi komünü yok ederek beraberdiler ve bizim hepsine karşı ayaklanacağımız o büyük günde yeniden tek vücut olacaklar. Biz Blanche'ye şimdilik karşı çıkmayacağız. Bu yeni yetme bizim için henüz tehlikeli değil. ''Yanlışın var Jules Guess'' diye müdahale etti Clotilde. Guess'in sözlerinin, sesinin ve jestlerinin büyüleyici etkisi konuşmaya itmişti Clotilde'yi. Blanche'nin inindeki kurtlar gözlerimizi oymak için tırnaklarını biliyor. Elimiz kolumuz bağlı oturmamız çok tehlikeli. O generali gördüm ben. Hindar domuzun biri. Çok geç olmadan bir daha düşünün. O kendi yavrularını bile yiyebilecek bir hayvan. ''Kim bu kadın?'' diye ilgiyle sordu Guess gözlüğünü takarak. Gözüm sizi bir yerlerden ısırıyor. Bir kez gördüğüm birini bir daha unutmam. Siz Clara Zetkin ya da Laura Lafarge ile birlikte değil miydiniz? Nereden hatırlamış olursam olayım, sizi alkışlıyorum. Kısa konuşmanız kadın kahramanlarımız Michelle'in, kapitenin konuşmalarına benziyor. Yazık ki kırmızı karanfilleriniz yok. Komünün bu sembolü hep göğsünüzü süslemeli. Clotilde kendisini üzen her şeyi anlatmak istiyordu. Kontes'in konağında olanları, Blanche taraftarlarının planlarını büyük bir öfkeyle ve acele acele anlattı. Generalin tutkulu bir hayranı olan bu sosyetik kadının ses tonunu taklit ederek tiradını noktaladı. Kızıllar varoşlardan sokaklara dökülecekler. Tears da yok artık. Uygarlığı vahşi sosyalistlerin saldırısından kurtarmaya kim yardım edecek? General Blanche ve onun destekçileri olan bizden başka hiç kimse. Guess sessizce oturuyordu. Oldukça yorgun görünüyordu. Jules Guess doğduğunda nüfus kayıtlarına babasının adıyla geçmiş ve Matthew Jules Basile ismiyle yazılmıştı. Fakat ilk gençlik yıllarında annesinin soyadını aldı ve iki isminden ilkini kullanmayı bıraktı. Kısa tiz ses anlamına gelen Jules Guess adı Paul Lafarge ile birlikte Fransa'nın ilk proletarya partisinin başkanlığını yapan bu enerjik, yorulmaz militana çok yakışıyordu. Komünizmin bu tutkulu ve zeki propagandacısı, mücadeleci bir devrimci ve ateşli bir hayalci olarak savaşın zor günlerinde doğmuş bu adam, savunmaya ve saldırıya her zaman hazırdı. Düşmanları ondan hem nefret eder hem de korkardı. Kolektivizmin engizisyon yargıcı diye yazıyorlardı onun hakkında. Lafarge'a göre daha az okumuş, onun kadar geniş düşünemeyen ve de tutarlı olamayan Guess, bu yıllarda Marx ve Engels'in düşüncelerine tereddütsüz bağlıydı. Onun güzel ve kendine özgü, iğneli konuşma üslubu İşçi Partisi'ne o yıllarda büyük katkı sağladı ve Paul Lafarge partinin aklı ve vicdanıyken o propagandacısı ve kararlılığın simgesi oldu. Bu insanları birbirine bağlayan da sağlam dostluklarıydı. Clotilde sanki gizlenmek istenen bir zayıflığı bulmaya çalışarak kuşkuyla Guess'i seyrediyordu. Birden Guess dostça bir bardak limonata uzattı ona. ''Yorulmuşsunuz, alın için.'' ''Sizinle tanıştığıma sevindim yurttaş. Kendinizi koruyun. Benim de çocuklarım var. Sizin çocuğunuzun cesur bir annesi olacak. Gelecek kuşaklar için onlara sosyalist devrim uğruna savaşmayı öğretecek bir insandan daha değerli ve önemli bir şey yoktur. Çocuklarımız İşçi Partisi'ne ve onun düşüncelerine bağlı olsunlar ve yalnızca hapisten değil gerektiğinde kahramanlarımızın önünde kurşuna dizildiği duvarlardan da asla korkmasınlar.'' Lafarge'ların geniş arkadaş çevresinde değişik milletlerden çok çeşitli insanlar vardı. Laura için tanıdığı Almanlar arasında çok akıllı, bilgili ve büyük bir örgütçü olduğuna inandığı Clara Zetkin'in ayrı bir yeri vardı. Zetkin yalnızca tek bir kişiye aşık olmayı başaran ender insanlardan biriydi. Bir kadın olarak tüm şefkatini ve bilgisini iki oğlu üzerinde yoğunlaştırmıştı. Yoğun çalışmaları bu dul kadını hüzün veren düşüncelerinden uzak tutuyordu. Clara hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor, gecesini gündüzüne katarak yazılar yazıyor, raporlar hazırlıyor, üstelik bu arada para kazanmak için ders vermeye devam ediyor ve çocuklarını büyütüyordu. Bu aylarda Uluslararası Sosyalist İşçi Kongresi'nin hazırlıkları başlamıştı. Clara ve Laura'nın bu konuda yapması gereken o kadar çok şey vardı ki. Birçok dili mükemmel derecede biliyor olmalarının devrimci harekete sağladığı yarar tartışılmazdı. Bir yandan değişik ülkelerin işçi partileriyle yazışırken bir yandan da bu belgeleri çevirmeleri gerekiyordu. Üstelik Clara Zetkin'in kongrede bir de konuşma yapması gerekiyordu. Acıya boyun eğmemek, önlenemez bir felaketten sonra ayakta kalmak ve yürekteki ateşi yitirmemek manevi açıdan oldukça güçlü olmak demektir. Clara'nın gücü, sakinliği ve içtenliği Laura'yı şaşırtıyordu. Her iki kadın da kişisel olarak acıyı tatmış, kendileri için değerli insanları toprağa vermişti. Hem insanları sevmiş hem de onların geleceği için mücadele etmişlerdi. Sosyalistler kongrelerini heyecanla bekliyordu. Aynı dönemlerde Paris'te Morceau Meydanı'ndaki fuar binalarının ve pavyonların inşaatı da heyecanla ve büyük bir gayrete tamamlanıyordu. Gazetelerin mucizelerin yaratıcısı diye yazdığı mühendis Eyfel'in metal örgülü cesur kulesi de giderek yükseliyordu. Oteller binlerce konuğu ağırlamaya, pazarlar onları doyurmaya hazırlanıyordu. Başkentin caddelerini ve meydanlarını adeta bir bayram coşkusu sarmıştı. Uluslararası Sosyalist İşçi Kongresi'nin başlamasına kısa bir süre kala Laura'ya delegelerin konaklama işlerini ayarlama görevi verildi. Laura, değişik çevrelerden gelen eğitim düzeyleri, yaşları ve sınıfları farklı insanlarla ortak bir dil bulmada eşsiz bir yeteneğe sahipti. İnsanların kalbini öyle bir fethederdi ki daha ilk tanışmada ona güvenirler, en gizli düşüncelerini, sırlarını ona açarlardı. Üstelik partinin ona verdiği her görevi yaptığı bütün işlerde olduğu gibi özenle, eksiksiz ve hiçbir ayrıntıyı atlamadan yerine getirirdi. Ondaki bu görev duygusu ve verdiği söze sadakat babası ve annesinden miras kalmıştı. Clotilda'ya başına öldürücü bir dolu yağıyormuş gibi geliyordu. Clotilda'nın ilk acısı kocasının ölümüyle başladı. Boris Ivushkin bir grup Rus göçmenin verdiği görevle illegal Polonya Partisi Proletarya için Paris'te hazırlanmış devrimci yayınları Varşova'ya götürmüştü. Bölgedeki kaçakçıların yardımıyla sınırı sorunsuz bir şekilde geçen Boris karısına keyifli bir mektup yazmıştı. Fakat daha sonra Boris'ten haber alınamadı. Üstelik hiçbir iz de yoktu. Tüm bunlar Ivushkinlerin Kolya adını verdikleri ilk çocuklarının doğumundan sonra yaşandı. 3 ay daha geçti ve Polonya'dan hiçbir haber gelmedi. Clara Zetkin, Laura Lafarge ve Ivushkinlerin diğer dostları Clotilda'nın kocasını aramak için Rusya'ya gitme arzusuna olumlu baktılar. Kolya'yı köye büyük anne ve büyük babasının yanına bırakması gerekti. Göçmenler Dayanışma Derneği kasasını kullanmak istemeyen Clotilda, yol parası için uluslararası fuardaki kadınlar kuaförüne işe girdi. Bu salonun çok fazla müşterisi vardı ve kuaförler çok iyi bahşiş alıyordu. Kuaför salonu geniş Kahire Caddesi'ne yakındı. Kontraplak ve alacalı basmalardan oluşan zevksiz bir fuar barakasını andırıyordu. Kuaför salonunun adı Alhambra'ydı. Salonun yanı başında Cezayir'den getirilmiş meyveli şekerler satan küçük bir dükkan ve hemen onun yanındaki barakada ise gözleri hariç her tarafını örttüğü beyaz şalın içinde adeta bir ipek kozasına andıran, yerinden hiç kımıldamaksızın tef ve flüt eşliğinde kalçalarını sallayan, giderek arttırdığı temposu ve kaslarının olağanüstü kıvraklığıyla izleyenleri hayretler içinde bırakan bir dansöz vardı. Göbek dansına rağbet büyüktü ve kasanın önünde her zaman uzun bir kuyruk oluşuyordu. Biraz daha ileride bir ağacın altına oturmuş, neredeyse bir deri bir kemik kalmış bir ihtiyar, el yapımı düdüğünü çalarak iki kobrayı dans ettirmeye çalışıyordu. Sokakta eşekler ağır ağır yürüyordu. Sırtlarında uzun bacaklarını eşeğin karnına dolamış, sakin sakin giden İngilizler ve Almanlar, kareli kostümler ve geniş pelerinler giymiş İskandinavlar, şatafatlı giysileri içinde gevezelik yapan kadın ve erkek Rus tüccarlar vardı. Clotilda ortama çabuk ayak uydurdu. İspirto ocağıyla ısıtılan salonda akşama kadar ayakta duran Clotilda, fuarı düzenleyenlerden ve paralarını sağa sola savuran, eğlence düşkünü ve her fırsatta zenginliklerini sergileyen müşterilerden iğreniyordu. Küçük bir azınlığın aşırı kar elde ederek zenginleşmesi, geri kalanlarınsa yoksul ve perişan yaşamı, ticaret ve sanayideki gelişmeyi sergileyen bir fuarla gizlenemezdi. Gözün gördüğü her şey satılığa çıkmıştı. Sen Nehri'nin yakınında Kuzey Afrikalı kabilelerin köyü kurulmuştu. Basık, kil duvarların ardında küçücük ahşap evler yer alıyordu. Cübbeye benzer eski püskü kirli elbiseleri içinde, başlarında solmuş türbanlarıyla yanık yüzlü siyah sakallı erkekler sundurmaların altına çömelmiş türlü türlü nazarlıklar, şaraplık incirler, bademler satıyorlardı. Bozuk aksanlarıyla konuştukları Fransızcayı birdenbire keserek gırtlaktan gelen Arapçaya geçiyorlar, gelip geçenleri sergilerine bakmaya çağırıyorlardı. Nargile içiyor, birbirleriyle konuşuyor, olağanüstü beyaz dişlerini göstererek neşeli kahkahalar atıyorlardı. Fransız sömürgesinin bu yoksul giyimli insanlarına Parisliler tepeden bakar, onlara vahşi derlerdi. Şişkin karınlı, raşitizmden bacakları eğrilmiş çocuklar dilencilik yapıyor ve ziyaretçileri ailelerinin nasıl yaşadığını görmeye çağırıyordu. 10 santim diyordu ergenlik çağında gösteren bir çocuk. 10 santim istiyorum. İstediği parayı alan küçük Cezayirli kulübenin kapısını açıyordu. Başında kirlenmiş beyaz bir örtü, hasırın üzerine oturmuş çıplak ayaklı genç bir kadın aç çocuğuna meme veriyordu. Bir köşede yırtık pırtık bir kadın paltosuna sarılmış olan erkek horluyordu. İçerideki çocuk bezinden ve acı yağdan yükselen leş gibi koku insanın başını döndürüyor, midesini bulandırıyordu. Fas Caddesi'nde bembeyaz evler yerini kahvehanelere, restoranlara ve düz çatılı basık evlere bırakmıştı. Clotilda yanında biraz peynir ve bir parça ekmek aldı. Gün boyunca birkaç koyu Türk kahvesi içti. Kahveyi büfelerden birinde satıyorlardı. Akşam Clara Zetkin'e gitti. Daha kapıdan girmeden ne var ne yok diye sordu. Bir yandan arkadaşının sevgili çocuklarına akide şekerlerini uzatırken. Pasibilistler ayrı bir toplantıya hazırlanıyorlar. Hiç taviz vermiyorlar. Bölücü bunlar, dedi Clara keyifsizce. Düşünsene, kapitalistler karşısında bir tavşan kadar korkak ve ne denirse yapmaya hazırlar. Kendi insanlarının karşısında ise aslan kesiliyorlar. Onlardan birine bugün, siz sadece mümkün olanın peşindesiniz. Siz nasıl devrimcisiniz, militansınız. Canınız cehenneme, dedim. O da bana ukala ukala, ancak mümkün olana elde edebilirsin. Ne istediğimiz önemli mi? Gerçeği fantaziden ayırmak gerek, diye yanıt verdi. Bu pasibilistler iki yüzlü ve de hainler, diye ekledi Clotilda. Boris'in onlara böyle dediğini anımsayarak, şişmiş ayaklarındaki terlikleri güçlükle çıkararak birazcık dinlenmek için sedire oturdu. Pasibilistlerle sürtüşmeler özellikle bu dönemde artmıştı. 1889 Şubat'ında birkaç ülkeden işçi örgütlerinin delegeleri bir konferans için sakin Lahey kentine gelmişti. Bu konferans Engels'in önerisiyle ve Paris'te yapılacak Uluslararası İşçi Kongresi'nin toplanma koşulları üzerinde çalışmak için Alman parlamentosu Sosyal Demokrat grubunun temsilcileri tarafından örgütlenmişti. Her işçi birliği bu kongreye birer delege gönderiyordu. Önceden belirlenen gündemde 3 sorun ele alınıyordu. Uluslararası iş yasası, proletaryanın durumunun gözden geçirilmesi, yasaları uygulatmanın yolları ve araçları, Engels-Lahey toplantısının sonuç kararını onayladı. Lahey'de kaydettiğimiz ilerlemeyi bir çıkış noktası, düşmana attırılmış bir geri adım ve gelecekteki kazanımların temeli olarak değerlendirin. Mücadeleyi yarı yarıya kazanmış sayılırsınız, diyordu Engels Lafarge. Halka yabancı Kurnaz Heinemann ve onun reformist grubundan destek gören Fransız posibilistler, sosyalistlerin kararını kesinlikle reddettiler. Güç koşullarda zaman zaman ne yapacağını bilemeyen Wilhelm Liebknecht kongreyi bir yıl ertelemeyi önerdi. Engels'in bu öneriye tepkisi sert oldu. Bu kongre uğruna şu anda birincil ödevi kabul ettiği kapitalin üçüncü cildi üzerindeki çalışmalarını bile ertelemişti. Davaya ihanet edenlerin sosyalistlere yaptığı baskıları şiddetle karşı çıkılması gereken bir tehlike olarak görüyordu. Bu kongre size gerekli, diye açıklıyordu Engels Lafarge. Yoksa uluslararası arenada yıllarca esamemiz bile okunmayacak. Ona göre posibilistlerin zaferi tüm işçi partilerini yok olmaya kadar götürebilirdi. Bazen kopan tek bir halka tüm bir zincirin dağılması demekti. Deneyimli bir taktisyen olarak zamanın önemini de hesaba katıyordu. Daha fazla ağırdan alınamazdı. Başarı ancak seri davranmakla mümkündü. Engels, Almanya'daki Liebknecht'te şunları yazıyordu. Değerli Liebknecht, gördüğüm kadarıyla ne zaman bir iş yapmaya kalkışsak ciddi görüş ayrılıkları yaşıyoruz. Senin Fransızlara, Brosçılara olası herhangi bir uzlaşmaya var mı? Yani özel olarak yanlarına gidip tekme yemek üzere kıçını dönme öğüdün doğal olarak onları öfkelendirdi. Bu öğüt ve senin bizim posibilistleri ki broşür benim girişimimle hazırlanmış ve hemen hemen tümüyle benim tarafımdan redakte edilmiştir. Oldukları gibi yani oportünistlerin asalaklar fonu olan para babalarının kaynaklarını kullanan insanlar olarak göstermemize ve İngilizlerin büyük bir bölümünün gözlerinin önüne kasıtlı olarak onlardan gizledikleri şeyleri sermemize öfkelenmen ancak posibilistlerden yediğiniz tekmeden sonra bile Alman partisini tehlikeye ve riske atma pahasına da olsa bir takım küçük işler çevirmek için ardında bir çıkış yolu bırakmak istemeyen durumunda anlaşılır olabilir. Eğer tüm bunlar gerçekse tekerine çomak soktuğum için hiç de üzgün değilim. Engels dava arkadaşlarına tüm ülkelerden işçi sınıfı temsilcilerini buluşturacak bu kongrenin oportunizmi işçilerin birliğini içten içe kemiren bu çürümeyi ya teslimiyete ya da dağılmaya zorlayacağını göstermişti. Davaya ihanet edenlerin sosyalist çevreye yaptığı baskı Engels'e göğüslenmesi ve şiddetle püskürtülmesi gereken bir tehlike olarak görünüyordu. Politikada en büyük tehlike gizli olandır. Düşman açık çatışmaya zorlanmalıdır. Basile yapılan hücumun 100. yıl dönümü olan 14 Temmuz Uluslararası Sosyalist İşçi Kongresi'nin açılış günü olarak ilan edildi. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Engels, Fransa'da Lafarge'ların, Almanya'da Bebel ve Liebknecht'in, İngiltere'de de Eleanor ve Edward'ın çalışmalarını yönlendirdi ve yalnızca yaklaşan kongrenin hazırlıkları üzerinde yoğunlaştı. Tüm temel belgeleri redakte ediyor, nerede ne kadar makale yayımlanması, nereye davetiye gönderilmesi gerektiğini belirliyordu. Lahey Kongresi'nin kararları onun ısrarı üzerine yayımlandı. Engels'in redaktörlüğünde Alman Sosyal Demokrat Eduard Bernstein, popülistler ve Heinemann'ın iftiralarını açığa çıkaran ve alaya alan bir yazı kaleme aldı. Kongreye az bir süre kala Engels, Eleanor ve Edward, Bernstein aracılığıyla posibilistleri son bir kez eylem birliğine çağırdı fakat oportunistler reddetti.